Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu çocuk psikiyatrisi uzmanı, yardım doçent doktor Cahit Örengül. Cahit Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İşleriniz güçleriniz iyi inşallah, keyfiniz iyidir diye ümit
i̇yidir,
ediyoruz.
Elhamdülillah iyidir, sizinki de iyidir inşallah.
Hamdolsun çocuklarla uğraşınca her şey güzel oluyor.
Evet, evet.
Fiziksel sağlıkları da, psikiyatrik sıkıntıları veya danışmanlıkları da her zaman daha güzel oluyor sanıyorum.
Evet, evet.
Şimdi Cahit Hocam, bugün sizle aslında ne konuşalım diye konuşurken bir hastalık adından başlamıştık olaya ama onun önü, onun öncülü, onun uyarıcı faktörleri, alarm edici faktörlerin çok daha önemli olduğunu ve özellikle programımızın yayın saati itibariyle dinleyici kitlemizin çoğunluğunun hanımlar ve anneler olması açısından daha dikkat çeken bir yere doğru evrilmesini planlamış idik. Bunu böylece hani dinleyenlerimizle de paylaşayım, konu nereye gidecek anlaşılsın. Konu başlığımız disleksi, okuma güçlüğü veya işte pratik karşılığıyla belki öğrenme güçlü demek lazım. Bu önemli değil. Bunu bir psikiyatrist tanı koyacak ve bir işte psikiyatri ekibi teşhis edecek, tedavi edecek. Ama biz buraya nasıl gelirizi özellikle vurgulamak istiyoruz. Çünkü okullarda artık Aralık ayı, birinci sınavlar bitti, ikinci sınavlar bitti, karne dönemi geliyor. Takkeler düşecek, kelleler görünecek. Bizim çocuk niye zayıf not aldı? Okulun kabahati, öğretmenin kabahati, velinin kabahati, çocuğun kabahati. Herkes bir kabahatle aramaya başlayacak. Biz şimdi buraya girmeden önce acaba ortada bir sorun mu var? Yoksa ortada bir işte tembellik mi varı, nasıl ayırt ederizin derdindeyiz esasında ebeveynler olarak. Öncelikle bir giriş sorusu olması hasebiyle, öğrenme nedir, öğrenme nasıl sağlanır, öğrenmeye etkileyen faktörler nelerdir diye şöyle bir giriş yapsak.
Şimdi öğrenme, kişinin davranışlarında aslında çeşitli faktörlerle kalıcı değişiklik oluşması diyebiliriz. Yani buna bir sürü şey dahil olabilir. Bisiklet sürmeyi öğrenme, araba kullanmayı öğrenme, aynı şekilde okumayı öğrenme, matematik işlemleri öğrenme. Bir şeyi öğrendiğimizde onu daha az eforla, daha rahat bir şekilde yapabildiğimizi aslında görürüz. Biz bir şeyi bir çocuk öğrendi dedim. Mesela okuma yazmayı öğrenen bir çocuk değil mi? Kitabı gösteririz, oku deriz. Bakarız seri bir şekilde okuyorsa bu çocuk bunu öğrenmiş deriz. Okuyamıyorsa bu şu heceye bak deriz, heceleyebiliyor mu? O zaman heceleyi öğrenmiş.
Öğrenmenin kapasitesi.
Aynen öyle. Yani onun otomatik hale gelmesi aslında öğrenmedeki en kritik aşama denebilir. Öğrenmeyi etkileyen çok fazla faktör var. Aslında benim daha çok aslında bugün üzerinde konuşmayı istediğim şey motivasyon olabilir belki bir bakıma. İçsel motivasyon bir kişinin dışsal herhangi bir pekiştirici olmadan o işi yapmaktan keyif alması.
Sırf bisiklet keyif kullanmak mı yani hocam?
Bisiklet kullanmak da mesela git bakkaldan şunu al gel dediğinizde bisiklet kullanıyorsanız o veya işte şu kadar bisiklet kullan şu ödülü al, şu kadar bisiklet kullan bunu al denilip de yapıldığında bu dışsal bir motivasyon kaynağı oluyor. İçsel motivasyon şu, al görüyorsunuz bisikleti. Canınız bisiklete binmek istiyor. Biniyorsunuz ve keyfinize geldiği kadar tadını alarak bisiklet kullanıyorsunuz. Bu iç motivasyon. Şimdi bu öğrenme de çok önemli bir durum. Çünkü aslında çok ağır problemleri olduğunu, çok ağır dikkat problemleri olup çok da böyle güzel öğrenmeye gayret eden çocuklar oluyor. Kimi çocuklar oluyor? Hiçbir şeyi yok çocuğun, böyle belirgin bir psikiyatrik bir problemi yok gibi görünmekle birlikte.
Ama çocuğun
öğrenmeye isteği yok. Evet yani şey olmuyor.
Bu ne şimdi? Bu kaderden mi takdir edilmiş hocam? Bu ne olacak peki? Yoksa motivasyonu adamın?
Motivasyonu yoksa o motivasyonu güçlendirecek şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani kişinin kendi hayat anlamını sorgulamaya çalışması, çevresindeki gördüğü örneklerden kendisine bir rol model benimsemesi. Yani burada ödül ve cezanın dışında kişinin aslında kendisini tanımlamaya, kendisini oluşturmaya çalışmasının bir basamağı olarak, kendini gerçekleştirmeye çalışmanın bir basamağı olarak eğitimi görmesini sağlamak gerekiyor. Bunu yapmak kimisi için kolay oluyor, kimisi için zor oluyor.
Bir de yaş gruplarına göre değişecek. Yani bunu tabii, 6 yaşında, 8 tabii, yaşında bir çocuğa anlatamayız.
Tabii anlatamayız. O yüzden aslında diğer uluslararası çalışmalarda falan da gösterilen şeyler, daha çok eğitim literatüründe evde kitap okunması, evde eğitime verilen kıymet, evde ebeveynin bir şeyler öğrenmeye çalıştığını çocuğun görmesi. Bunlar çok
İlk
çok
rol modelleri
şey
anne baba
önemli
olması
oluyor çocuğun. Ne yapacağını belli etmek
için. Anne baba olması açısından mı?
Aynen öyle. İlk rol modellerin anne baba olması çok kritik oluyor. Onların yaptığı o küçükken okunan kitaplar, etrafta kitap olması, kitap okuyan bir baba, gazete okuyan bir babayı görmek, bilgi edinen bir babayı görmek, anneyi görmek, bunlar üzerinden konuşan bir anneyi görmek, babayı görmek çocuğun okula başlamak noktasında, eğitim görme noktasında hazır olmasına
çok önemli bir şey. Şimdi o zaman bir pratik sonuç gerek çıkmış oldu Cahit Hocam gibi. Programımızın 5. dakikası itibariyle. Çocuklarımız öğrenmeyle ilgili güçlük yaşamasını istemiyor isek öğrenmenin teşvik edilmesi, öğrenmenin motive edilmesi önemlidir. Bunda birinci basamağı biz öğrenmeye meyilli olacağız. Çocuk gözünün önünde sürekli öğrenme açlığı çeken yetişkinler görüp bunları örnek alacak. Bu bir. Bunu koyduk hocam. Başka?
Şimdi okulla ilgili faktörler çok daha ön planda oluyor. Şimdi şu anda okul yaşı çok geniş bir aralıkta şey yapılıyor. Başlanıyor çocuklar. Mesela 60 aydan itibaren 60-66 ay arasında çocuklar ebeveyn isterse evet. çocuğunu birinci sınıfa kaydettirebiliyor. Evet. 66-72 ay arasında ebeveyn isterse çocuğunu birinci sınıfa kaydettirmeyebiliyor. 72 ayı doldurulanlar birinci sınıfa kaydediliyor otomatik
Doğrudan, olarak. Evet.
Şimdi burada buna özellikle erken gönderecekken, göndermeye karar verirken bunlara çok dikkat etmek lazım. Çocuğun öğrenme motivasyonu, isteği, ne kadar bu konuda ilgili. Yani çocuğun bazı çocuklar oluyor, kitabı alıyor, okumayı istiyor, açıyor sayfalarını, hiç okumayı bilmeden de açıyor, okuyor. Yazı yazmayı seviyor, onları yazmaya çalışıyor, kendi kendine resim çiziyor vesaire. Okul öncesi eğitime gitmiş oluyor. Okul öncesi eğitmeni de, öğretmeni de aynı şekilde diyor ki bu gayet iyi gidiyor. Bu okula hazır olabilecek bir çocuk. Böyle bir çocuk başladığında okula çok daha kolay oluyor. Yani burada ikinci bir etken olarak aslında yaşı da koyabiliriz. Çünkü 5 yaşındaki bir çocuk yani 60 aylık bir çocukla 66 ay arasında, 66 ay ile 72 ay arasında, 72 ay ile 78 ay arasında aslında çok ciddi farklar oluyor. Hmm. O öğrenme açısından kişinin çevreden etkilenebilmesi, dersin başında ve öğrenmenin kıymet ifade edebilmesini anlaması açısından farklar olabiliyor.
Ama bizde böyle bir şey yok maalesef. Bizde herkes aynı torna tezgahından geçmeli. İşte 72'si 72 gibi anlaşılıyor olay.
Orada öğretmen çok kritik rol oynuyor. Yani çok gerçekten çok güzel çalışan öğretmenler var. Yani buradan yeri gelmişken onlara teşekkür etmek istiyorum. Yani öğretmenlerimizin çok büyük bir kısmı gerçekten fedakarca bu sistemdeki o eksiklikleri kapatmaya çalışıyorlar.
Kafa yoruyorlar mesela.
Kafa yoruyorlar. Tabii çocuğa sevgi veriyorlar, çocuğa disiplin veriyorlar, çocuğa saygı veriyorlar. Bununla birlikte çocuk diyorlar ki bu biraz daha yavaş ilerleyecek. Diğeri diyor bu daha hızlı ilerleyebilir. Ona göre kendi hızlarını ayarlamaya çalışıyorlar ki yoğun sınıf şeyine rağmen yani sayılarına rağmen, atmosferlerine rağmen. Ama eğer çocuk şeyse yani mesela bunları çok görüyoruz 67 aylık bir çocuk. Ebeveyni bu okula başlar demiş, ana sınıfına da göndermemiş, çocuğum akıllı demiş. Çocuk daha oyun çocuğu. Oyun oynamayı seviyor.
İşin kötü tarafı hocam bunu iş başladıktan sonra görüyoruz ama zaten.
Tabii. Yani başlamadan önce bununla ilgili bir şeyi bilebilmek için aslında ana sınıf eğitimi çok kritik burada. Oradaki şey çünkü bize bir en azından okulla ilgili bir fikir veriyor. Biz onu soruyoruz ana sınıfında nasıldı diyoruz ki okula hazır olup olmadığını anlayabilelim çocuğun. Yani burada başlayacakken çocuğun hazır olup olmadığını anlamak çok önemli. Çünkü öteki türlü çocuk çok istekli başlıyor okula. Bir ay sonra, iki ay sonra ya okul hiç istediği gibi bir şey olmadığını görüyor okulun. Bu sefer o çocuğun bir de o duygusal hayal kırıklığı, travmasıyla uğraşmanız gerekiyor ayrıca. Onları geri döndürmeye çalışmanız gerekiyor. Çünkü kimi çocuklar kapatıyor kendisini. Eğitime kapatıyor, öğrenmeye kapatıyor. Kimi çocuk zorluk görünce daha gayrete geliyor ama bir kısmı da kapatıyor. Kapattıktan sonra önce çocuğu açmanız gerekiyor. Sonra o eğitimle ilgili olan o sıkıntıyı gidermeye çalışmanız gerekiyor. Buradan o yüzden ailelerin çocuğun hazır olup olmadığı ile ilgili kafalarında net bir şey olması gerektiğini düşünüyorum.
Okula peki hocam başlarken. 4 yaş yani 48 aydan sonra yuvaya başlasın mı çocuk? İdeali bu mu ne dersiniz? Yani yuvada oyun grubu falan filan.
Tabii ki. Yani ben ideal olarak 4 yaşına gelmiş bir çocuğun yine çevresiyle alakalı bir şey var. Yani çevresi eğer çocuğun çok uyaran sağlayan, çevresinde çocukların çok olduğu, kalabalık bir ortamda büyüyorsa çocuk, dışarı çıkıp parkta oynayabildiği, yeni yeni şeyler öğrenebildiği bir ortamdaysa okul çok ihtiyaç olmayabiliyor. Ama şu anda İstanbul'da yaşayan veya büyük şehirlerde yaşayan kişilerin %99'unun böyle bir imkanı yok.
Bahçe bile görmüyorlar.
Bahçe bile görmüyorlar çocuklar. Böyle olunca çocuk evde televizyon izliyor, tablet açılıyor, telefona bakmaktan şey yapıyor. Anne zaten çocukla uğraşıyor. Çocuğa yetmiyor şey artık. Yetmeyince de bu sefer o imdada yetişiyor yani aslında. Bir nevi oyun grupları, kreşler. 48 ay itibarıyla
48 ideal erken hocam. 3 yaş erken sayılır mı? 3 yaşında bir çocuk anneden kopması iyi midir yani?
3 yaşa ya 3 yaş aslında kritik bir şey. Çocuğun durumuna bakmak lazım. Ya mesela dediğim gibi yani bizim orada verdiğimiz karar biraz daha çocuğun okula gitmezse ne olduğuyla alakalı oluyor genelde. Yani mesela evde tek bir anne var. Anne ev işleriyle uğraşıyor veya bir tane de küçük kardeş var. Çocuk küçük
kardeş. Hiç uğraşamıyor.
Yöntaylık hiç ilgilenemiyor çocukla. Çocuk yoğun bir televizyon maruziyeti oluyor ya da kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Böyle olunca konuşması geri kalıyor, sosyalleşmesi geri kalıyor. Ya da ebeveyn bazı davranışları öğretmekte çocuğa çok zorlanıyor. Çocuk hiç arkadaş göremiyor, insan göremiyor. Yaşında birilerini göremiyor. Gitsin. Öyle olduğunda 3 yaşında yönlendiriyorum ben kendi şahsım adına. Çok hareketli oluyor. Çocuğa ev ortamı yetmiyor. Bir bahçe imkanı veya koşuşturacağı bir alan olmuyor. Böylelerini de yönlendirebiliyorum. Öteki türlü çünkü ev ortamında çocuklar çok travmatize oluyorlar. Yani hem ya yoğun bir televizyon maruziyeti oluyor ya katı bir disiplin ve dengesiz bir disiplinle şey yapıyorlar, maruz kalıyor çocuklar. Ya da ev ortamında anneyle birbirlerini yiyorlar yani. Anne çok bitkin hale geliyor, yorgun hale geliyor. Yani onu karar verirken biraz daha ev ortamına dikkat ediyoruz. Çocuğun mizacı, ev ortamı, çocuğun aldığı uyaran miktarı hepsini göz önüne alıp şey yapıyoruz ama yani konuşma gecikmesi olan bir çocuk ya da işte uyaran eksikliği olan bir çocuk ya da sosyal olarak çok ortam bulamayan bir çocuk, akran göremeyen bir çocuk, sınırlı bir çevrede büyüyen bir çocuğun 3 yaşında ben kreşe gitmesini tavsiye edebiliyorum.
Yeri gelmiş şey hocam, bu konuşma gecikmesi başka bir sebebe bağlanamamış. Nörolojiyle, psikiyatriyle, işte işitmeyle, çocuk hekimiyle ilgili bir şey bulunamamışsa. Ya erken kreşe başlamak bir tedavi şekli sayılabiliyor mu konuşma gecikmesinde?
Yani tedavi şekli olarak aslında bunlar hep uyaran arttırma şeyinin içine girebilir. Grubunun içinde değerlendirilebilir. Yani yine konuşmakta da aslında motivasyon önemli bir şey oluyor. Yani kimi çocuk konuşmaya istekli oluyor ve ilk andan itibaren konuşmaya başlıyor. Kimisi çok istekli olmuyor. Biraz daha işaretle anlatmayı tercih ediyor.
Beden diliyle çözmüşse
beden
diliyle işi.
Beden diliyle çözmeye çalışıyor. Şimdi beden dili ebeveynlere çok iyi işlerken diğer çocuklara çok iyi işlemiyor. Özellikle akranlarına. Şimdi o tür bir ortam çocuğun motivasyonunun değişmesini sağlıyor bence. Bir önemli bir parçası bu.
Zoru görünce konuşmaya başlıyor.
Zoru görünce konuşmaya başlıyor. Çocuk çünkü iletişim kuramadığını görüyor orada. Birebir ilgi de alamadığında bu bir şey sağlıyor. Önemli bir bence motivasyon sağlayıcı bir önemi var kreşin. Artı uyaran sağlanıyor. Şarkılar, türküler, orada koşuşturmacalar, oyunlar, renkler, şunlar bunlar. Çocuk çok farklı uyaranlara maruz kalmış oluyor. Ebeveynin evde tek başına çocuğa veremeyeceği kadar, sağlayamayacağı kadar uyarana maruz kalmış oluyor. Eğer ciddi bir sorun yoksa veya genetik olarak çocuğun konuşması geciktirecek bir problem yoksa onlar da böyle 4-5 ay içinde kreşin etkisini görebiliyoruz. Ama kreş bir tedavi midir? Hepsinde tedavi edici olmuyor. Biz 2 sene kreşe gitmiş hala 2 kelimeyle konuşan 4 yaşındaki çocuklar görüyoruz veya 5 yaşındaki çocuklar görebiliyoruz. Yani kreş bir tedavi midir? Kreş daha önemli
bir
şeyi yönlendirmeden önce uyaranı arttırmanın bir parçasıdır aslında gibi değerlendiriyorum. Hem motive olmasını sağlıyor çocuğun hem de bir yoğun bir uyarana maruz kalıyor. Bu da çocuğun toparlanmasına fayda sağlayabiliyor.
Peki şimdi hocam öğrenmeyi belirleyen iki ana faktör dediniz. Bir, çocuk öğrenmeyi isteyecek, bunu heveslendirecek ebeveyn lazım ortamda. İki, yaş bu konuda çok önemli. Kesin olarak belirtiyoruz ki mutlak bir yaş yok. Bu yaşanan coğrafyaya, kardeş sayısına, kız erkek olmaya, ebeveynin eğitim durumuna göre değişir. Ortak karar bir şey söyleyecek olsak, 4 yaşını doldurmuş bir çocuğun, 48 aylık bir çocuğun 1-2 dönem anaokuluna devam edip 60 ay, 66 aydan sonra 72 aydan itibaren yavaş yavaş okula yönlendirilmesi. 72 aydan öncesinin çok makul olmayacağı kanaatindeyiz herhalde.
72 ay öncesi için şey yapmak lazım. Yani 72 aydan önce ebeveyn okula başlatacaksa öğretmeninin en azından ana sınıfı eğitimi almış olmasına dikkat etmesi lazım ve öğretmenin de ciddi bir istişare yapmış olması lazım. Belki 1-2 öğretmenle.
Seçilmiş çocuklarda mümkün ama rutinde çok önerilmez.
Evet, yani rutinde denemdir. Çok önermeyebiliyoruz. Yani çok hareketli oluyor, çocuk oyun çocuğu oluyor, çekingen oluyor. Yani çocuk eğer bir sorun varsa o sorun böyle büyüyerek devam ediyor okulla birlikte. Çok daha travmatize olabiliyor çocuk. Küçük başladım.
Sonra önce psikiyatrik problemleri çözüp sonra tekrar okula sıfırdan başlıyoruz tabii.
Yani sıfırdan da başlayamıyoruz. Böyle
karmaşa
yolda düzülür şey. Gibi bir şey oluyor yani.
Peki. Başka faktörler ne var hocam şimdi? Bizim yapabileceğimiz, bizim etkime altına kalacak bizde. Çünkü şöyle bir talep olur. Bizim çocuk çok hasta oluyor. Hocam bir balık yağı verseniz de düzelse veya bir vitamin versek bizim çocuğun iştahı açılır mı? Hani hapı yutalım mesele çözülsün. Bu tip çözümler bekliyoruz hocam. Balık yağının hiçbir faydası yok onu biliyoruz ama.
Şimdi hap çözümler aslında... Doğrudan şey yapamıyoruz, hap çözüm olarak bir şey söylemek çok kolay olmuyor ama iyi bir öğretmene denk gelmesi çok kritik çocuğun. Velinin öğretmenle iyi bir yapıcı bir ilişki kurabilmesi çok kritik. Benim en çok gördüğüm şeyler bunlar, kritik önem arz eden şeyler bunlar. Veli eğer bir sorun yaşıyorsa orada yine ilave destekler aldırması faydalı olabiliyor. Yani böyle anne çok yoruluyor, baba çok yoruluyor, işten geliyorlar, çocuğu çalıştıramıyorlar. Çalıştıracak birilerini bulmak faydalı olabiliyor. Yani bu abla oluyor, dayı oluyor, hala oluyor.
Bir çalıştırmak her çocukta şart mı hocam? Çocuk kendi kendine çalışmaz mı? Biz çalışıyorduk.
Çocuk kendi kendine çalışır ama zamanı var. Yani birinci sınıfa başlamış çocukların büyük bir kısmı kendi kendine çalışamıyor. Zamanla tabii biraz da eğitimcilerin konusuna giriyor ama benim klinik gözlemlerimi paylaşayım. Yani şey itibariyle birinci sınıfın ikinci dönemine yaklaştıkça çalışma süreleri uzamaya biraz daha kendileri çalışmaya başlayabiliyorlar ama ikinci sınıf itibariyle çocuğun kendi kendine çalışması gerektiğini net bir şekilde söyleyebilirim. Yani değilse müdahale etmeye çalışıyoruz, onu değiştirmeye çalışıyoruz.
Bir sıkıntı var burada.
Bir sıkıntı olabilir diye şey
yapıyoruz. Peki çalıştırırken tamam en önemlisi sabır herhalde ama o da her zaman olmuyor. 50 kere anlatıyorsunuz çocuk aynı soru geldi gene çözemeyip size doğru bakıyor. Böyle bir gırtlağını sıkasınız geliyor mu hocam?
Valla zor. Yani şimdi burada en kritik şey o zaten. Yani çocuğun eğitimini, eğitim aslında şey bir iş, öğrenilen bir iş. Bunun bir şeyi var, üniversitesi var. Üniversiteden eğitim alıyorlar, sınıf öğretmeni oluyorlar insanlar. Birinci sınıflara şey yapıyorlar ki onları da 4 yıllık mezun olanları da ilk başta beğenmiyorlar, tecrübesiz falan diyorlar. Ve onun da bir tecrübe kazanıyor. Sonra bir kıvama geliyor öğretmenler. Şimdi bunu en başta insanın kafasına bunu şey yapması lazım. Yani biz sınıf öğretmeni değiliz. Çocuğa biz nasıl öğretileceğini tam olarak bilemiyoruz. Öyle olunca biraz daha esnek davranmaya çalışmak faydalı oluyor. Çünkü sizin beyninizin işleyişiyle çocuğun beyninin işleyişi aynı değil. Biz çok daha soyut düşünüyoruz, çok daha kavramsal düşünüyoruz ama 6 yaş çocuğu bunu bu şekilde düşünemiyor. Öyle olunca aynı şeyi tekrar tekrar denemektense biraz daha yöntem değiştirmeye çalışmak, eğlenerek yapmaya çalışmak, müziğe çevirmek, şekillere dönüştürmeye çalışmak, şarkıya çevirmeye çalışmak, biraz da ebeveynlerin yaratıcılığı ve belki çocukla...
Çocuk olmak.
Çocuk olabilmek, çocuğun size bir şeyleri keşfettirmesine fırsat vermek burada çok kritik önem arz ediyor. Ama dediğim gibi yani okul öncesinde de biz çok böyle eğitimli insanlar geliyor diyorlar ki ya biz bu çocuğa bir renkleri öğrenemedik, öğretemedik, okula gitti. Bir haftada öğrendi diye.
Ha iyi, bu iyi bitmiş hikaye, bunda sıkıntı yok. O güzel de gene öğrenemiyorsa ne yapacağız işte?
Okul o zaman öğrenemiyorsa daha komplike şeyler gerektiriyor. Ama yani basit bir düzeyde dersek yani hiç ana sınıf eğitimi, öğretmenliği eğitimi almamış kişi bunu bilmiyor. Sınıf öğretmenliği almamış kişi bunu bilmiyor. Çocuğuyla birlikte öğrenmeye çalışıyor. Şimdi bir sonraki noktada yani biz zamanında okula başlamış, çalışmaya istekli olan, gayret eden, öğretmenin iyi bir öğretmene denk gelmiş bir çocuk.
İyi eğitimli bir ailede yaşayan.
İyi bir eğitimli ailede yaşayan bir çocuk öğrenemiyorsa o noktada bir problem var mı diye düşünmeye başlamak gerekiyor.
Şimdi bir parantez açalım hocam. Öğrenmeyi etkileyen başka faktör var mı? Çünkü ben buradan başka bir yere götüreceğim programı tamamen. Başka mesela işte evde televizyon bulunması ya da bulunmaması, evde abi abla bulunması ya da bulunmaması, genetik faktörler, genel sağlık durumu, bunların bir etkisi var. Yani var muhakkak.
Bunların hepsinin etkisi var tabii. Yani aslında o kadar geniş bir etki alanı ki şimdi siz söylediğinizde düşünüyorum neler neler sayılabilir diye. Ya mesela duyu organlarının sağlıklı çalışması çok önemli.
Bunu görme o yüzden bir testten geçireceğiz
birisi, Tabii görme problemi olan, işitme problemi olan birisi öğrenmekte zorlanacaktır doğal olarak. Ev ortamında rol modeller olması, yani abisinin kitaplarını göre göre çocuk şey yapıyor. O da yine motivasyonunun artması açısından önemli oluyor. Kalabalık bir ev ortamı, çalışacak ortam yok. Bu da tam tersi etki yaratabiliyor çocuğa.
Her şeyin kararı.
Her şeyin kararı çok önemli oluyor. Televizyon, telefon, tablet, onların sürelerinin sınırlı olması çok çok kritik yine. Yani çocuk çok uzun süre bunlarla uğraştıktan sonra yani çok uzun süre oyun oynayan bir çocuğa ders materyalleri keyif vermiyor. Sıkıcı geliyor.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına tekrar hoş geldiniz. İlk bölümü kaçıran dinleyenleriniz için Doktor Cahit Örengül ile çocuk psikiyatrisinin önemli problemlerinden biri veya daha fazla belki ailelerin önemli problemlerinden biri. Öğrenme ve öğrenmeyi belirleyen faktörler üzerine konuşuyor idik. Şimdi Cahit Hocam, bir immünolojiyle ilgilenen bir hocam bir şey anlatmıştı. İşte bağışıklık yetmezliği kimde düşünelim? Hangi çocuğun savunma sistemi yetersizdir? Niye sık hasta oluyorlar diye. Bu çok önemli bir konu. Ölümcül, kalımcıl, hayati hastalıklardan bahsediyoruz. Ama işte rakamı hatırlamıyorum. Bir tane gerçek hastayı bulmak için binlerce gereksiz hasta muayene ediyoruz demişti. Yani bağışıklık yetersizliği diye gönderilen 1000 çocuktan birinde belki bir şey buluyoruz ki bunu uzman hekimler yan dal uzmanı hekime gönderiyor. Şimdi bir de sizin muhatap olduğunuz hasta size direkt geliyor. Bu çocuk öğrenme güçlüğüne muhatap mıdır? Bu çocuğun öğrenme güçlüğü bir hastalık mıdır sorusunun yanıtı. Şimdi ben kıyaslıyorum, herhalde siz 1 milyon tane hasta 1 milyon çocuk gördüğünüzde bir tane hasta buluyorsunuzdur herhalde içeride. Bunun hastalığı var mı hocam? Öğrenme güçlüğü diye bir hastalık var mı? Hangi çocuk tembel, hangi çocuk ilgisiz, hangi ebeveyn yeteneksiz ama hangi çocuk hasta? Bunu nasıl ayırt ederiz?
Yani şimdi öğrenme güçlüğü aslında tanı açısından zorlayıcı bir hastalık, problem. Şimdi yurt dışında bunları öğrenme güçlüğü veya öğrenme bataryalarıyla tanı koymaya çalışıyorlar. Orada da aslında ne oluyor? Çocuk yaşına göre okuyamıyorsa, okuma seviyesi yaşına göre değilse zekasına bakıyorlar. Zekası yaşına uygunsa o zaman bir okuma güçlüğü vardır bu çocukta gibi bir kanaate varılıyor. Şimdi burada şeyde bir yaklaşım var. Amerika'da uygulanan bir yaklaşım var. Bir eyaletinde uygulanıyor. Şimdi adını unuttum hangisinin olduğunu. Tedaviye cevaba göre müdahale. Yani müdahale ederken biz tedavi edelim gibi bir yaklaşım var.
Yoklayalım şöyle bir
çocuğu. Yoklayalım. Yani çocuk mesela okuyamayan çocukları biz ayrı sınıfta bir destek vermeye çalışalım. Şimdi Milli Eğitim de ona benzer bir uygulama yapmaya çalışıyor. Okulda destek eğitimi gibi bir yaklaşım var. Çok gayet yerinde bir yaklaşım.
Mantıklı.
Onlara bir daha iyi bir eğitim ortamı sağlamaya çalışalım. Yani çünkü sınıfa koydunuz, 40 tane çocuktan 30 tanesi güzel güzel öğrendi. Şimdi o 10 tanesini psikiyatrik değerlendirmeye, incelemeye koymadan önce biz bunlara daha iyi bir eğitim vermeye çalışalım. Daha öğretmenler daha yakın ilgilensin, daha küçük
yani
gruplara
psikiyatriye gitmeden şey yapsın. Daha okul gitmeden, kendi içinde çözsün bunları.
Tabii. Okul kendi içinde çözmeye çalışsın. Çünkü psikiyatriste gitmek masraflı. Gideceksiniz işte işitme testleri, görme değerlendirmeleri, işte muayeneler,
masraflı,
zeka
zahmetli,
testleri.
Masraflı, zahmetli, külfetli, haftalar, aylar sürecek.
Tabii randevu bulunacak, şey olacak. Çocuk o arada zaman kaybedecek. İlk müdahaleyi öyle yapalım gibi.
Okulda mı halledecekler yani? Okulda eğitimli öğretmen mi olacak, psikolog mu olacak yine?
Yok, okulda şimdi disleksi vakalarıyla yani öğrenme güçlüğü tanısı konmuş vakalarla ilgilenmesi gereken kişiler özel eğitimciler. Hatta özel eğitimcilerin de o alanla ilgilenenlerini tercih ediyoruz.
Özel eğitimciler psikologların bir çeşidi
hayır,
mi?
Hayır, özel eğitim ayrı bir öğretmenleri var onların. Tabii
branş, özel eğitim bir branşı var.
Tabii. Özel eğitim öğretmenlerinin özellikle disleksiyle ilgili kendini geliştirmiş olanlarını şey yapıyoruz. Çünkü kimisi zeka geriliğiyle ilgileniyor. Kimisi otizm gibi problemlerle ilgileniyor. Kimisi konuşma problemleriyle ilgilenebiliyor. Farklı alanlarla uğraşan özel eğitimciler var. Farklı yaş gruplarıyla ilgilenen özel eğitimciler var. Burada daha çok özel öğrenme güçlüğüne ilgilenen özel eğitimcileri tercih ediyoruz. Eğer bahsettiğimiz bir çocuk disleksi olan bir çocuk, öğrenme güçlüğü olan bir çocuksa onun tedavisinin veya eğitiminin bir özel eğitimci eşliğinde yapılması, özel eğitimcinin yönlendirmesi, özel eğitimcinin destek vermesi şarttır. O noktaya gelene kadar benim söylediğim şey o. Şimdi diyorsunuz ya 1 milyon hastada bir tane denk geliyordur.
Evet.
Çünkü şeyle gelmiyor, sevkle gelmiyor hastalar. Sevkle geldiğinde de arada kaynayanlar oluyordur mutlaka. O noktada biz yine ben poliklinikte kendi şeyimle tanı koyana kadar, zeka testi yapana kadar önce bunu yaptırmaya çalışıyorum. Bir iyi bir ilgilenin, bir öğretmen tutabiliyorsanız öğretmen tutun, tutamıyorsanız ilgilenecek birilerini bulun gibi. Bir çocuğa yüklendiğimizde ne kadar düzeliyor onu görmeye çalışıyorum aslında. Benim klinikte yaptığım şey o. Biraz daha tedaviden tanıya doğru gitmeye çalışıyorum.
Yüklendiğimizde derken hocam daha fazla ders mi vereceğiz, dersini azaltıp biz mi ortak olacağız?
Eksik kaldığı nokta ile ilgili daha fazla destek vermek aslında burada bahsettiğim şey.
Mesela
çocuk yazmada bir zorlanıyor. Belli harfi geçememiş veya işte sınıf gidiyor, gitmeye devam ediyor. O harfi harf öğrenmekte zorlanıyor veya diktede zorlanıyor. O konuyla ilgili öğretmenin yol göstermesiyle şu şekilde çalıştırın der öğretmenleri. Genelde kitap öneriyorlar, nasıl çalışacaklarını anlatıyorlar çocuklara. O şekilde o kaldığı noktadan çocuğu desteklemeye çalışmak aslında. Yoksa sınıf almış başını gitmiş çocuk geride kalmışsa o sınıfın ödevlerinden öte çocuğun o eksik olduğu noktada desteklenmesi önemli. Tabi burada yüklenmekten kastettiğim şey aslında saatleri arttırmak falan değil. Çocuğun
yük almak gibi sanki.
Aynen, yükünü almak aslında bir bakıma. Yani çocuğun daha rahat öğrenebileceği bir materyal sunabilmek. Yani et var. Eti herkes ısırarak yiyor. Bir tanesi yiyemiyor. Onun etini parçalara bölmek aslında. Farklı yöntemler kullanmaya çalışmak. Farklı yöntemlerle çocuğu motive etmeye çalışmak ve o eksik kaldığı noktayı gidermeye çalışmak. Bu noktada ebeveyn yapabiliyorsa, ebeveyn yapamıyorsa internetten kaynaklar arayabilir ya da bir öğretmen imkanları varsa öğretmen tutabilirler onu desteklemek açısından. Bir türlü bir desteğin en başta faydası olabiliyor. Faydası olmasa ne oluyor? Hiçbir şekilde zarar vermiş olmuyorsunuz. Eğer çocuğu çok strese sokmuyorsanız, çok ciddi bir baskı kurmuyorsanız çocuğun üstünde bir ay özel eğitim, özel ders aldırmanın kimseye bir zararı yok.
Peki stres çocuklar için motivasyon kaynağı mı oluyor yoksa depresyon kaynağı mı oluyor hocam? Stres çocuklar için iyi midir veya?
Yani stres, belli düzeyde stres iyidir.
Onu biraz dert edecek kararı. Yani çocukta.
Tabii ki tabii. Yani şeyin mesela önemli bir boyutu, bazı çocuklar oluyor, hiç öğrenmiyor. Okula başlamış, bakıyoruz çocuğun umrunda değil.
Şimdi yani ne yapacağız? Bu çocuğu değil. Ne yapacağız Cahit Hocam? Onu söyleyin siz. O çocuğun umrunda değil.
Yani şimdi umrunda olmayan bir çocuğun umrunda hale getirmek lazım.
Nasıl yapacağız hocam?
Yani onu ebeveynleri daha iyi bilir. Çocuğu iyi tanıyan kişiler daha iyi bilir. Umrunda olan şeylerle onun bağlantısını kurmasını sağlamaya çalışmak faydalı olur. Yani çocuk okul umrunda değil. Yani o okuma yazmayı öğrenmek umrunda değil. Ama farz edelim ki arabalara çok meraklı. Arabaları öğrenmesi için okuma yazma öğrenmesi gerektiğiyle ilgili bir
araba ile ilgili
kurmak.
Materyal mi getirmek?
Mesela araba ile ilgili materyal getirmek faydalı olabilir. Okutmak için onu öğrendiğinde onunla ilgili nasıl ekstradan bilgi edinebileceği, nasıl onu öğrenmenin ona nasıl gidecek bir yol olduğunu göstermeye çalışmak faydalı olabilir. Ya da daha basit şeyler üzerinden de gidebiliyoruz. Yani çok daha basit ödül ceza yöntemleri de faydalı olabiliyor. Yani cezanın çok bir yeri yok ama yani
mahrum
işte
yani
yıldızlar mıldızlar falan filan toplandığında bazı çocuklar onları seviyor. Ama dedim yani hiç motivasyonu olmayan çocukta gerçekten çok zorlanıyoruz. Biz de çok zorlanıyoruz. O işte stressiz çocukta öyle oluyor. Yani hiçbir Gamsız. Kaygısı olmuyorsa adam çalışmıyor yani hiçbir şekilde.
Peki bunların oranı nedir hocam? Yani 100 çocuktan biri böyle mi? 1000 çocuktan biri mi böyle?
Vallahi özel olarak şey yapmadım. Yani bununla ilgili bir okuma yapmadım ama bakmak lazım. Gerçekten enteresan bir şey. Ben kendi klinik şeyimi düşündüğümde yani böyle bir 1000'de 1 falan demek daha doğru olur gibi. Öyle çok
bakıyorsunuz çok beyefendi bir çocuk. Çok terbiyeli bir çocuk. İşte yemek ye hazırlamaya yardım et yardım ediyor. Getir getiriyor götür götürüyor. Kardeşe bakıyor. Ya oğlum şu kitabı oku. Okumuyor adam. Okumuyorum da demiyor. Yani böyle pasif agresif tavır. Şey yok, tepki yok ama okumuyor.
İşte onlar tamamen bu işte bahsettiğiniz şey içsel motivasyon. Bazen çocuklar tamamen tembel olabiliyorlar. Bazıları da okumayı isteksiz
tembellik
oluyor.
Tembellik gibi hastalık veya ruh şekli mi var hocam? Ya, kime tembel
yani
diyelim ya
da? Yani kime tembel diyelim? Kendi işlerini başkasına yaptırmaya çalışan.
Ona uyanık diyoruz ama
yapacağı işi geciktiren, yapmayan, böyle bu genel olarak böyle bir patern çizenleri aslında. Evet, etrafını kanser eden. Onları biraz daha tembel olarak adlandırmak belki daha şey olacaktır.
Tembellik bir hastalık mıdır? Peki zorla yenilebilir bir şey midir?
Tembellik bir alışkanlıktır bence.
Biz mi alıştırdık yani o zaman bizim kabahatimiz mi? Çocuk tembelse.
Vallahi doğrudan şey de olmuyor. Aslında çok küçük yaşta da görüyoruz öyle. Böyle bu çocuk tembelliğe meyilli diyebildiğimiz çocukları yani kıyafetini annesine giydirmeyi tercih ediyor. İşte yemeğini annesine yedirmeyi tercih edebiliyor çocuklar gerçekten. Yani oradan sonra da ebeveynin tutumları çok önemli oluyor. Yani bazı şeyleri mecbur etmek. Ya çünkü hayat insana aslında kendinizi bıraktığınızda tembelliğe şey yapmıyor, fırsat vermiyor.
İsteseniz istemeseniz çalışıyorsunuz.
Evet, çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Ancak birileri size destek olursa tembellik yapabilirsiniz.
O zaman ebeveyn destek olurken dikkat
ebeveynin
edecek.
Ebeveynin destek olurken dikkat etmesi.
İtelim mi çekelim mi kenardan durup bakalım mı sorusu gelecek o zaman gündeme. Arkadan itersek tembel oluyor. Önden çok çekersek stres oluyor. O da baskılıyor çocuğu. Yanında dursak seyirci gibi olduk.
Yani burada en kritik olan şey çocuğun yaşına göre sorumluluklarını almasına fırsat vermek. O sorumlulukları yerine getirmemek aslında. Yani çocuğun yerine o sorumlulukları ebeveynin yerine getirmemesi. Yani burada bence kritik olan nokta
ebeveynin o. Ebeveynin dirayetli olması gerekiyor yani.
Dirayetli olması gerekiyor. Ama bunu şey yapmak çok kolay değil yani. Vakadan vakaya çok değişiyor. Şimdi değişiyor. Birine itelim derim, itecek adam başka, çekecek adam başka. Çünkü kimde diyoruz siz biraz bırakın diyoruz. Kimde çek diyoruz, kimde it diyoruz. Gerçekten çok değişiyor.
Peki hocam, şimdi şöyle daha tedaviye falan da girmek istiyoruz. Programımızın 4-3'lük süresi doldu. Hangi çocuk size gelsin? Yine soru buraya geldi. Ebeveyn hangi çocuğu bir psikiyatriste götürüp, arkadaş bu çocuk tembel mi? Bu çocuğun bir problemi mi var? Bu çocuk normal, bizde mi problem var? Biz mi çocuğun huyunu bozduk? Yani bunu bir profesyonele sormak lazım. Hangi alarm şikayetlerinde, ateş 38.8'i geçti mi doktora gelsin? Hangi çocuk psikiyatriste gitsin, öğrenme güçlüğünün bir problemden olup olmadığını anlamak gayesiyle?
Yani yeterince öğrenme şeyi, fırsatı verildiği ve uyaran sağlandığı kanaatine varıldığında, yani biz bununla ilgileniyoruz, uğraşıyoruz, öğretmen ilgili bir öğretmen ve bu çocuk öğrenemiyor gibi bir şey oluşuyorsa, yani burada biz sınıf ortalamasının gerisinde kalması çocuğun, akranlarının o kervan ilerliyor, akranlarının gerisinde kaldığını görüldüğünde
bu güzel, peki bu önemli bir şey olabilir. 13. harfi öğrenirken bizimkisi 2. harfte kalmış. Bir evet. Problem bu. Bunu koyduk. Başka?
Bu bir işaret olarak kabul edilebilir. Onun dışında daha erken işaretler de var. Yani
teker kırılmadan yol gösterecek şöyle bize.
Yani okul, anaokulu zamanında da yine çocuğun çeşitli şeyleri yerli yerinde öğrenememesi önemli olabiliyor. Çocuğun dil gecikmesi olması yine önemli olabiliyor. Dil gecikmesi doğrudan bir konuşma gecikmesinden daha farklı bir şey. Onu başka bir programda konuşuruz.
Nasıl abi hocam? Yani dil gecikmesiyken çocuk anne baba falan diyor da cümle mi kuramıyor? Kastettiğiniz
evet,
nedir?
Evet, yani mesela anne baba diyor, cümle kuramıyor. Alıcı dil problemlerinde konuşulan ifadeyi anlamakta zorlanıyor. Çocuk daha aslında şey olmasına rağmen daha kısır bir dil kullanma eğilimi, daha az kelime, daha kısa cümleler kullanma eğiliminde olan çocuklar yine öğrenme güçlüğü geliştirme konusunda
yatkın oluyorlar.
Dikkat problemleri olan çocuklar.
Bunu ama objektif bir şey söyleyin hocam. Yani dikkat eksikliği dediğiniz ortalama bir çocuk için 1. sınıf, 2. sınıf, 5. sınıf neyse 15 dakika oturmak yeterli midir? 45 dakika mı oturmak yeterlidir? 3 dakikada sıkılan her çocuk dikkat eksikliği midir?
Yani onu çok şey yapmak çok kolay değil. Yani dakikaya vurmak yine çok kolay değil. Burada yine şeye gitmek daha sağlıklı oluyor. Yani çocuğun öğrenebileceği süre orada durması bence önemli bir şey.
Ayrım. Adamına göre. Yani.
Dikkat eksikliğinde de zaten tek sorun şey değil dikkat eksikliğinde. Öğrenememek değil. Öğrenememek onun bir parçası. Dikkat eksikliğinde günlük hayatta da işlerini organize etmekle ilgili güçlük daha belirgin oluyor aslında. Hmm. Yani ya. Eşyalarını kaybediyor, dağınık, unutkan, oraya buraya çarpabiliyor, sakarlık yapabiliyor. Yine hareketlerini kontrol etmekte zorlanıyor, sabretmekte zorlanıyor.
Peki onu başka yerden ayıralım, buraya gelmesin bu diyorsunuz.
Şey olması gerekiyor orada. Yine dikkatle ilgili problemleri olan çocuklar yine öğrenme güçlüğü açısından riskli olduğu kabul edilebilecek çocuklar olabilir. Sakarlığı olan çocuklar, işte sağı solu öğrenmekte zorlanan çocuklar.
Bunları da psikiyatriste başvurmayı şey gerekli olabilecek durumlar kategorisine koyduk hocam. Başka başlığımız var mı?
Yine öğrenme güçlüğü denmeyecek ama öğrenmeyle ilgili problem yaratacak şeyler yine zihinsel yetersizlik tabloları oluyor. Bunlar da tabii daha genel bir gecikme oluyor. Bunlar geç konuşuyorlar, geç yürüyorlar,
tuvalete geçiyorlar. Muhtemelen daha erken de fark ediyor herhalde.
Daha erken fark edilebiliyor. Bazen birinci sınıfa da kalabiliyor. Özellikle hafif düzeyde olduğunda yine onların da tanı konması biraz daha gecikebiliyor. Orta ve ağır düzeydeki zihinsel yetersizlikler gelmiyorlar ama ya ana sınıfında ya birinci sınıfta onlar da fark ediliyor. Ama temelde dediğim gibi yani oraya gelindiğinde bence öncelikli olarak, çünkü bir işaret söylendiğinde bu sefer şey oluyor, bana çok geliyorlar öyle B ile D'yi karıştırıyor, bu öğrenme güçlüğü mü diye gelen çok aile oluyor.
O öğrenme yani, için peki hocam B ile D'yi karıştırmak?
B ile D'yi karıştırmak bir öğrenme güçlüğünün bir belirtisi olabilecek bir şey. Ama B ile D'yi karıştırıyor çocuk, dikkat problemi olmuş oluyor ya da eğitim ortamı çok yeterince şey olmamış oluyor.
Vurgulanmamış
çocuğa.
Bunların biri bu tarafa bakıyor, biri bu tarafa bakıyor.
Tabii tabii, yani çocuk veya vurgulanmamış ya da düzgün çocuk onu öğrenmeye çalışmamış. Tabii öyleleri oluyor, düzgün anlatılıyor ve karıştırmıyor çocuk gerçekten. Şimdi disleksi daha uzun süreli, hayat boyu süren bir problem. Yani orada disleksi de okuma seslerini şeyi yapamam. Yani orada gördüğünüz sembolleri kafa içindeki seslerle etkileştirememe, beyindeki seslerle etkileştirememe gibi bir durum var. Oradaki B harfini gördüğünde kafasındaki B sesi oluşmuyor çocuğun. Orada bir aksaklık veya bir yavaşlık var. Buradaki sıkıntı o ve bu desteklendiğinde belli kazanımlar elde edilebiliyor ama yaşam boyu devam edebilen bir problem bu. Büyük oranda da devam ediyor. Erken müdahaleyle yine belli kazanımlar elde ediliyor ve ama büyük oranda yaşam boyu devam edebilme ihtimali olan bir problemden bahsediyoruz disleksi dediğimizde. Öyle olduğundan dediğim gibi yani şunu karıştırıyor bu disleksi mi, bu iki harfi öğrenemedi disleksi mi dendiğinde biz biraz daha genel bir şeye bakmaya çalışıyoruz. Yani o aslında az önce bahsettiğimiz faktörler çıkarttığımızda çocuğun başka problemi varsa duygusal ya da fiziksel ya da işte duyusal bir problemi varsa onlar giderildikten sonra ve zekası da normalse bu çocuk öğrenemiyorsa bu çocuğun öğrenme güçlüğü vardır deme eğiliminde oluyoruz. Ona yönelik yönlendirmeleri yapıyoruz aslında.
O zaman benim anladığım şu Cahit Hocam yani ortam çok önemli, anne baba çok önemli, okul çok önemli, öğretmen. O zaman 500 bileşenli bir çorba var ortada. Bunun İyi ya kötü olduğunu anlamak için işin içine bulunan adam karar verecek. En kolayı şu, ebeveynine diyeceğiz ki biz, arkadaş bu çocuğun arkadaşları, okuldan arkadaşları, evden arkadaşları, anne babası, büyük abisi, ablası hepsini bir yere koyduğumuzda bu çocuk olması gereken yerde değil diye düşünüyorsanız çocuk psikiyatriste mi gidelim önce, psikoloğa mı gidelim? Çocuk doktoru ve nörolojiyle alakası yok. Gözü kulağı geçmiş bir çocuktan bahsediyoruz.
Yani öncelikle yani tanı koyma aşamasında psikiyatriste gitmek daha kıymetli. Bu bahsettiğimiz faktörlerin değerlendirilmesi açısından ben okul rehber öğretmenlerinin de fikrinin alınmasına faydalı olacağını düşünüyorum.
Ebeveyn doktor arasında mutlaka bir rehber öğretmen olsun.
Bence rehber öğretmenin orada çok kritik bir rolü var.
Bir kısım çocukları geri çevirecek çünkü o.
Bir kısım çocukları geri çevirecek ya da eksiklikleri giderecek. Yani çocuk okulda bir zorbalığa maruz kalıyor. O yüzden kapatmış kendisini. Bu rehber öğretmenin hiç psikiyatriste gelmeden çözebileceği bir sorun ve çözüyorlar da çok güzel bir şekilde. Ya da öğretmenle ebeveyn arasında bir sorun var, bir uzlaşamıyorlar falan. Hallediyor rehber öğretmenler bunu. Hızlı bir şekilde halledebiliyorlar.
Peki bu da güzel oldu hocam.
Arada rehber öğretmen gelmesi. Sonraki noktada psikiyatrik değerlendirme daha önemli diye düşünüyorum. Psikiyatrist zaten gerekirse psikologdan bir terapi hizmeti ya da işte
siz ne yapıyorsunuz hocam? Şimdi bana ateşli çocuk geldiğinde hemogram, CRP alıyorum. Yüksekse antibiyotik veriyorum. Değilse vermiyorum. 2 kere 2 4 bizde. Sizde ne var? Sadece gözden mi var bu hastalık açısından? Öğrenme gücünü nasıl tespit edersiniz? EEG mi çekersiniz, MR mı çekersiniz? Bir manası var mı?
MR'ın, EEG'nin pek bir manası yok. Az önce bahsettiğimiz faktörleri değerlendiriyoruz. O faktörlerle ilgili bir sorun görüyorsak onları halletmeye çalışıyoruz öncelikle. Sonrasında öğrenme güçlüğü düşünüyorsanız o çocuğun zekasının normal olduğunu göstermeniz gerekiyor. Bir zeka testi yapıyoruz. Yine algıyla ilgili, görsel algıyla ilgili, işitsel algıyla ilgili farklı testler var. Bunlar yapılabiliyor, yapılmayabiliyor. Farklı kliniklerde var. Öğrenme güçlüğü bataryası denen bir değerlendirme aracı var. Yine orada da bu testlerin bir arada bulunmasından oluşulan bir test bataryası. Ama ya, bizim temelde yaptığımız...
Anket, ölçek, gözlem gibi şeyler mi bunlar?
Bunlar psikoloğun uyguladığı testler.
Testler, peki.
Tabii, yani gerekli yerde, yani mesela zeka testleri, ayrıntılı zeka testleri bir öğrenme profili ortaya çıkartır çocuğun öğrenmesiyle ilgili. Biz o profili görmek istiyoruz öğrenemeyen bir çocukta. Yani hangi alanda zorlanıyor, neyle ilgili zorluk yaşıyor görmek açısından fayda sağlayabiliyor. Yine arada kalınan vakalarda imkanımız varsa bazen öğrenme güçlüğü bataryası isteyebiliyoruz. Orada da yine o daha uzun bir test yani birkaç tane testin bir arada bulunmasından oluşan bir şey. Yapılabiliyor, yapılmayabiliyor.
Sonuç
ama
peki bu çocukta öğrenme güçlüğü vardır ya da doktor yoktur diyor mu bize psikolog?
Diyebiliyor. Yani psikiyatrist bunu söylüyor sonunda. Yani psikolog
ve işte öğrenme testi yapan arkadaş, yani testi arkadaş.
Yani öğrenme güçlüğü bataryası olduğunda o lehte sonuç çıktı diyebiliyor psikolog.
Peki bir numara yapan tembelleri elde edebiliyor musunuz hocam arada? Aslında hiçbir derdi yok, gamsızlığından yapıyor.
Ayırt ediyoruz tabii.
Peki ondan sonra onları dövebilir miyiz hocam?
Çocukları dövmeyi hiçbir zaman tavsiye etmiyoruz.
Peki hocam geldi. Tamam dedik. Bir öğrenme güçlüğü var. Disleksi gibi kompleks problemleri biraz daha kenara bırakalım. Maalesef programımız yetmedi. Biz oraya varmaya çalışıyorduk ama geniş konu yetişemedik. Disleksi dışında daha kolay, daha modere, daha hafif öğrenme güçlükleri için ailelere ne tavsiyemiz olur?
Yani tavsiyem benim öncelikle çocuğu okumayı, öğrenmeyi sevdirmeye çalışmak gerekiyor. Okulla yakın işbirliği içinde olmak gerekiyor. onun dışında çocukla birlikte öğrenmesine destek olmak gerekiyor. Yani ben bunları temel olarak söylüyorum.
Sevdirmeden yapmamız mümkün değil yani.
Sevdirmeden yapmamız mümkün değil. Yani sevgi olmadan yapılan işten de zaten çok bir hayır çıkmıyor yani.
Böyle bir hap yutsak öğrenmemiz açılmaz mı yani hocam? Vitamin, balık yağı
yok,
falan.
Yok. Öğrenme güçlüğünün bir ilaçlık bir tedavisi yoktur.
Aslında anladığım kadarıyla bir psikoterapi, bir psikolog desteğiyle de zaten yol gösterilecek. Gene işi siz yapın denecek değil mi hocam?
Tabii.
Ya ebeveyn tabii, yani o yükü başımızdan atmıyoruz hiçbir şekilde.
Yok. Çocuğun yük sorumluluğu her zaman için ebeveynde. İyi ki de ebeveynde yani.
Biz size profesyonel olarak yol gösteririz diyorsunuz.
Biz yol gösteririz. Eğitimciler de yine aynı şekilde o alanla ilgilenen eğitimciler de yol gösterir. Yani hafif vakalarda da yine bazen çok tıkanılan yerlerde özel eğitimcilerden destek istiyoruz. Eğer biz de yaptık olmuyorsa... Çok kısa sürede onlar da şey yapabiliyor. Şöyle bir yöntem kullanıyoruz, böyle yapıyoruz. Oyunla, belli oyunlarla, belli şeylerle aileyi yönlendiriyorlar. Onlardan da çok olumlu sonuçlar alabiliyoruz.
Peki, çok teşekkür ediyoruz. Cahit Hocam, yani konuşulacak çok şeyi dışarıda bıraktık, farkındayız. Başlangıçta bir disleksi ağzımızdan çıktı ama siz de dediniz ya, bu sadece okuma güçlüğü değil, işte hesap güçlüğü, diskalkuli var, şu disgrafi var, o var, bu var. Bırakın onlara girmeyi, biz konunun girişinde kaldık. İnşallah bir başka programda yine böyle okul çağı çocuklarımızın öğrenmeleriyle ilgili kıymetli tavsiyelerinizi istirham ederiz.
İnşallah, çok teşekkür ederim.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Bir Nefes Saat programında bu haftaki program konuğumuz çocuk psikiyatrisi uzmanı yardımcı doçent doktor Cahit Örengül idi. Kendisi öğrenme nedir, öğrenmeyi etkileyen faktörler nelerdir ve bunun ne zaman hekime başvurulması gereken bir problem olarak algılanmalı sorusuna yanıt aramaya çalıştık. Girişinde kaldık. İnşallah sonraki programlarda içine de girmeyi ümit ediyoruz. Kalın sağlıcakla.